Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estaqal hadis kitabullah ve hayral hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuha ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalale ve külle dalaletin finnar. Allah Azze ve Celle izin verirse bugünden itibaren Bizden Olmayanlar adlı çalışmamızın sunumunu yapacağız, şerhini yapacağız. Şüphesiz dinde hak ile batıl arasında kesin çizgiler vardır. Hak ile batılın safları birbirinden ayrıdır. Hakka tabi olmak isteyenler net çizgilere uyarak batıldan teberri etmeli, ateşten sakındığı gibi ondan sakınarak uzak durmalıdır. Nitekim Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Şu üç şey kimde bulunursa imanın tadını bulur. Allah ve Resulünü bu ikisi dışındaki her şeyden daha fazla seven, bir kimseyi sadece Allah için seven ve Allah kendisini ondan kurtardıktan sonra küfre dönmekten tıpkı ateşe atılmaktan nefret ettiği gibi nefret eden. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Batıldan ve batıl ehlinden nefret etmeyen, batıla hoşgörü duyan, zikrettiğimiz kesin çizgileri koymayan kimse hakkın ehlinden olamaz. Allah Azze ve Celle Tevbe suresi 119. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Ali radıyallahu anh de şöyle demiştir. Bu dikkat çekici bir rivayet. Şayet bir kimse bütün ömrünü oruçla ve namazla geçirse, sonra Mekke'de rükün ile makam arasında öldürülse, kıyamet günü elbette Allah onu doğru yol üzerine olduklarını düşündüğü kimselerle beraber haşreder. Bunu Darimi rivayet etmiştir. Rivayeti tekrar zikredeyim. Şayet bir kimse bütün ömrünü oruçla ve namazla geçirse, sonra Mekke'de rükün ile makam arasında öldürülse, kıyamet günü elbette Allah onu doğru yol üzerinde gördüğü, doğru yol üzerinde zannettiği kimselerle birlikte haşreder. Bu rivayet gösteriyor ki, zan haktan bir şey ifade etmez. Yani hakkı ve batılı insan delilleriyle bilmek zorundadır. Bu Ali radıyallahu anh'ın bu sözü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın şu hadisine uygundur. İbn-i Mesud radıyallahu anh dedi ki, bir adam Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a geldi ve ey Allah'ın Resulü, bir topluluğu seven fakat onlara katılamayan kimse hakkında ne dersin? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kişi sevdiğiyle beraberdir. El mer'u ma'amen ahabbe. Bu mütevatir bir hadis. Bukhari ve Müslim sahihlerinde rivayet etmişlerdir. Yani nasıl ki bizler sahabe topluluğunu seviyoruz. Yani bu sevgi iddiasındayız. Fakat onlara katılmamız, dünyada onların arasında katılmamız mümkün değil. Sözlerimizde, fiillerimizde, akidemizde onların yolunda olmaya çalışıyoruz. Bu aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin kitabındaki emridir. Yani müminlerin yolu diye. Allah kitabında bütün Müslümanlara bunu emrediyor. Ve buradaki müminlerle kastedilen ilk topluluk sahabe topluluğudur. Yani Allah'ın temize çektiği, bu manada temize çektiği ilk topluluk sahabe topluluğudur. Onlardan sonra gelenler de ne kadar sahabenin yolunda olursa, akide, ahlak, amel bakımından, menheç bakımından ne kadar sahabenin yolunda olursa, işte onlarla beraber haşredileceklerine dair bir haberdir. Aynı şekilde bir topluluğu seven fakat onlara katılamayan, bidat ehli bir topluluğu, şirk ehli bir topluluğu, batıl ehli bir topluluğu seven ve onlara katılamayan da böyledir. Kişi sevdiğiyle beraberdir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Allah Resulü'nün özelliklerinden birisi cevami'ul kelim ile konuşması. Yani az ifadelerle, kısa ifadelerle çok geniş manalar içeren cümleler kurması. Yani bak biz burada şerh etmeye çalıştık. Biraz açıklamaya getirmeye çalıştık. Daha da genişletilebilir bu. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kısaca şöyle buyuruyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Evet. Muhakkak ki bu hadise göre nebileri, sadıkları, şehitleri, velileri, salihleri seven onlarla beraber olduğu gibi Allah ve Resul düşmanlarını, kafirleri, müşrikleri, münafıkları, bid'at ehlini, fasıkları seven de onlarla beraberdir. Şüphesiz hakkın tarafında olmak için hakkı bilmek, batıldan uzaklaşmak için de batılı bilmek zorunludur. Yani sen hakkı öğren, bu sana yeter demek artık çok kolay değil. Çünkü batıl hak suretinde görünür halde. Yani 72 fırka diye belirtti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, yani ateşte olduğunu bildirdiği fırkaların hepsi kitap diyor, sünnet diyor. Hepsi temelde bunları söylüyor. Hak ile batıl gayet karışmış bir vaziyette. Biz batıl ehlinin bazı akidelerinden bahsedip de bunlara reddiye verdiğimiz zaman, sağlam delillerle reddiye verdiğimiz zaman bu mecliste olan arkadaşlarımız bundan dolayı bir huzur duyuyor veya imanları, yakinleri artıyor. Fakat hakikaten bir cehmiyle, bir mutezileyle, bir hadis inkarcısıyla, ne bileyim yani bir sufiyle, yani yolunu iyi bilen bir sufiyle karşılaştığı zaman kardeşlerimiz bazen bocalayabiliyor. Neden? Çünkü kitaptan bahsediyor, sünnetten bahsediyor veya ikna edici bazı deliller getirebiliyor. Mantık zeminine de uydurarak bunları getiriyor. İşte hakkı bildiğin gibi bu hakkın dışında kalan batılı da bilmek gerekiyor. Bakın Ömer bin Hattab radıyallahu anh ne diyor? Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki Arapların, yani o zaman Müslümanları Araplar temsil ettiği için, Arap toplumundan ibaret olduğu için böyle diyor, Arapların diyor, Müslümanların ne zaman helak olacağını anladım. İşlerinin başına Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sahabelik yapmamış ve cahiliyeyi de bilmeyen kimseler gelirse İslam'ın bağları birer birer çözülür. Bunu sahih bir isnatla mevkuf olarak hakim Ebu Nuaym Hilyetül Evliya'da, İbn-i Sa'd Tabakat'ta, İbn-i Ebi Şeybe Musannef'te, Beyhaki Sünen'inde ve İbn-ül Cad Müsned'inde rivayet ediyorlar. İfadeye yine dikkat edelim. İşlerinin başına, yani din işleri ve dünya işleri. Dünya işleriyle kastedilen yönetim, Müslümanların yöneticilik pozisyonuna gelen kimseler. Din işleriyle kastedilen işte müftülük, alimlik, yani Müslümanların dinlerini sorup öğrendikleri kimseler. İşte bu vazifeleri cahiliyeyi bilmeyen kimseler alırsa, Allah Resulüne de sahabelik yapmamış kimseler bunlar, cahiliyeyi de bilmiyorlarsa, yani batılı tanımıyorlarsa, işte ümmet o zaman helak olur diyor. Haris bin Havd el-Leysi, Ali radıyallahu anh'a şöyle dedi. Aişe, Talha ve Zübeyr'in, Allah hepsinden razı olsun, batıl üzerinde toplanacaklarını mı zannediyorsun? Yani Cemel Savaşı için saflar birbirinden ayrıldığı sırada karşı tarafta Ali radıyallahu anh'ın karşısında Ayşe radıyallahu anh'a var. Müminlerin annesi. Talha bin Zübeyr. Estağfurullah. Talha bin Ubeydullah ve Zübeyr bin Avvam. Cennette müjdelenmiş sahabeler. Bunların diyor batıl üzerinde toplanacaklarını mı zannediyorsun? Yani burada bir müşkülat var demek istiyor. Ali radıyallahu anh şu cevap veriyor. Ey Haris, iş sana karışık gelmiş. Aşağı bakarsan yukarıyı göremezsin. Hak ve batıl kişilerle tanınmazlar. Sen hakkı öğren, hakkın ehlini de, hakkın tarafında olanları da bilirsin. Batılı öğren, onun da kimden geldiğini anlarsın. Bunu Belazuri, Ensabul Eşraf'ta, Yakubi tarihinde rivayet ediyorlar. Diğer bir rivayet lafzında, Taberi'nin tarihinde zikrettiği rivayet lafzında, hak kişilerle bilinmez. Bilakis kişiler hak ile bilinir. Sen önce hakkı öğren, hakkın tarafında yer alan kişileri de öğrenmiş olursun diyor. Yani ilk öncelikle temeli öğrenmemiz lazım. Hasan bin Ali radıyallahu anh, Ali radıyallahu anh oğlu ve Ammar bin Yasir radıyallahu anhuma o zaman Ayşe radıyallahu anh'a Şam taraflarına doğru geldiğinde, Ali radıyallahu anh işlerini takip için geldiğinde insanlara şöyle nasihat ediyor. O müminlerin annesidir. Lakin Allah sizi onunla imtihan ediyor. Bakalım Allah'a mı itaat edeceksiniz yoksa ona mı? Yani Allah böyle imtihan eder kulunu. Demek ki. Çünkü burada hakkın ölçüleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayatındayken Ayşe radıyallahu anh hakkında bakalım Havvebin köpekleri hanginize havlayacak diyerek Ayşe radıyallahu anh'ın bu çıkışında haksız olduğunu hayatında bildirmişti. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı Talha ve Zübeyir radıyallahu anh'ın arkadaşları davet edince Ali radıyallahu anh'a karşı şu hadisi aktarıyorum. Bizans'ın başına kadın bir kral geçmişti. Kralın kızı tahta geçirilmişti. Allah Resulü şöyle buyurdu diyor. İşlerinin başına bir kadını tayin eden bir millet iflah olmaz. O yüzden ben size katılmıyorum diyor. Bakın Nas ile ne yaptı? Bir fitnenin önüne geçti. Bir fitneye dahil olmadı. Ayşe radıyallahu anh'a gelince Havep denilen bölgede köpeklerin havlamasını işitince burası neresidir diyorlar. Bir yer adı söylüyorlar. Fakat aslında Havep bölgesi. Orası olmadığını söylüyorlar. Yani başka bir yer diyorlar. Tekrar sesleri işitince diyor ki Ayşe radıyallahu anh'a burası diyor Havep suyudur. Ve ben geri dönüyorum diyor. Ve ömrü boyunca bu çıkışından dolayı gözyaşı döküyor. Pişman oluyor Ayşe radıyallahu anh'a. Bunu maalesef sonraki nesillerde halen daha, yani böylesine bir fitneyi halen daha delil getirmeye çalışanlar var. İşte kadın da yönetici olur veya kadın da belediye başkanı olur veya hakim olur falan filan diye. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise böyle buyuruyor. İşlerinin başına bir kadını geçiren bir millet, bir topluluk iflah olmaz. Evet, batıl bilindikten sonra da ondan uzaklaşılması zorunludur. Amr bin el-Haris şöyle anlatıyor. Birisi İbn Mesud radıyallahu anh'ı bir düğün yemeğine davet etti. İbn Mesud radıyallahu anh oraya gidince eğlence sesi işitti ve gitmeden geri döndü. Bazı sesleri işitince oraya dahil olmadan geri döndü. Neden döndüğü sorulunca şöyle dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Kim bir topluluğun kalabalığını artırırsa onlardandır. Kim bir topluluğun amelinden razı olursa onu işleyene ortak olur. Bu hadisi Deylemi rivayet etmiştir. Şenterini Ez-Zahire fi Mehasini Ehlil Cezire adlı kitabında Ebu Yala'dan naklen Fethül Bari'de İbni Hacer ve Zeyla-i Nasburra'yı rivayet etmişlerdir. Yine Ali bin Mabet Kitab-ı Ta'at vel Masiye adlı eserinde rivayet ediyor. İsnadı sahihtir. Abdurrahman bin Ziyad şöyle dedi yine. Ebu Zerrel Gıfar radıyallahu anh bir düğün yemeğine davet edildi. Oraya gittiğinde eğlence seslerini işitti ve geri döndü. Ona girmeyecek misin denilince ben bazı sesler işittim. Kim bir topluluğun kalabalığını artırırsa onun ehlinden olur. Kim bir amelden razı olursa onu işleyene ortak olur dedi. Bu da Ebu Zer radıyallahu anh'ın kendi sözü olarak nakledilmiştir. Muhtemeldir ki İbn-i Mesud radıyallahu anh rivayet ettiği gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan işitmiştir bu hadis. Enes bin Malik radıyallahu anh'den. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir topluluğun karartısını yani kalabalığını artırırsa onlardandır. Bunu da Hasan bir isnatla Hatip Tarihu Bağdat'ta İbn-i Ebi Asım Es-Sünne'de Ebu Amr el-Bukhayri Fevaidül Müntabe Lil-Mahledi adlı eserinde rivayet ediyor. Evet, demek ki uydum kalabalığa yok. Yani karartısını artırdığım topluluğun hak üzerine mi, batıl üzerine mi olduğunu bilme mükellefiyeti var insan üzerinde. Urs bin Umeyra el-Kindi radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yeryüzünde bir günah işlenildiğinde orada bulunup da bundan nefret eden orada bulunmamış gibidir. Kim de orada olmadığı halde razı olursa ona şahit olmuş gibidir. Bir münkere şahit olup da bundan nefret eden, yani eliyle gücü yetmiyor değiştirmeye, kalbiyle, diliyle gücü yetmiyor ama kalbiyle buğz ediyorsa, nefret ediyorsa o ondan sorumlu olmaz. İşlememiş gibidir, orada bulunmamış gibidir. Kim de orada olmadığı halde, kendisi orada değil ama onların amellerinden razı. Onu ona şahit olmuş gibidir buyuruyor. Aynısı İbn Mesud radıyallahu anh'ten de rivayet edilmiştir. Bunu Urs bin Umeyra'dan Hasan bir isnatla Ebu Davud, Taberani, Tarih-i İsbehan'da Ebu Nuaym ve Mu'cem'inde İbn Kani rivayet etmiştir. İbn Mesud radıyallahu anh'ten de yine mevkuf olarak sayı isnatla İbn Ebi Şeybe, Beyhaki ve El Uşeyb hadis cüzünde rivayet ediyorlar. Allah azze ve celle İsra suresi 73 ila 75. ayetlerine mealen şöyle buyuruyor. Yine dikkat etmemiz gereken ayetlerden birisi. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a hitaben. Müşrikler neredeyse seni başkasını bize iftira etmen için sana vahyettiğimizden uzaklaştırarak fitneye düşecekler ve işte o zaman seni dost edineceklerdi. Eğer seni sağlam tutmamış olsaydık neredeyse onlara azıcık meyledecektin. O takdirde de sana hayatında ölümün de kat kat azabını tattırırdık. Sonra sen bize karşı kendine bir yardımcı da bulamazdın. Bu hitap Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Bu ayetler açıkça gösteriyor ki, müşriklerin tevhid ehlini dost edinmeleri ancak tevhid ehlinin onlara meylederek fitnelerine düşmelerinden sonra olur. Müşrikler tevhid ehlini dost ediniyorsa ancak tevhid ehlinin taviz vermeleri, onlara meyletmeleri sebebiyle olur. Bu durumda azıcık bir meyil bile. Ne diyordu ayette? Eğer seni sağlam tutmamış olsaydık neredeyse onlara azıcık meyledecektin. Meylettiğin takdirde de sana hayatın da ölümün de dünyanın da ahiretinde kat kat azabını tattırırdık. İsterse Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olsun. Ve sebat ettirme burada Allah Azze ve Celle'den. Müşriklerin, fasıkların ve bidat ehlinin arasına girip beraberce yaşamak mutlaka böylesi bir meyle sebebi olur. İnsanın tabiatı buna karşı duramaz. Allah Azze ve Celle, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dahi kendisinin sebat ettirmesi sayesinde onlara meyletmediğini belirtmiştir. Şeklen isyan ehline benzemek ya onlara meyletmenin bir sebebidir veyahut da onlara meyletmenin bir sonucudur. Ya meyletmeye sebep olur ya da çoktan meyledilmiştir de bunun bir sonucudur. Şeklen onlara benzemek. Yine Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Kalem suresi 9. ayeti. Onlar senin kendilerine yumuşak davranmanı arzu ettiler. O zaman onlar da sana yumuşak davranacaklardı. Mücahit Rahimullah bu ayet hakkında dedi ki, onları ilahlarına bıraksaydın, onlar da seni üzerinde bulunduğun hakka bırakacak ve kendilerine meylettireceklerdi. Bu ayetin verdiği mesaj şu. Yani sen kendi işine bak, batıla karışma. Batıl ehli ne yaparsa yapsın. Bu değil. Yani demokratik düzen değil. Ne diyor bakın Mücahit Rahimullah ayet hakkında? Onları ilahlarına bıraksaydın, yani şirkleriyle baş başa bıraksaydın, hiç karışmasaydın, onlar da seni üzerinde bulunduğun hakka bırakacaklardı. Yani sen tevhid üzerine yaşayacaktın, onlar da sana karışmayacaktı. Ve kendilerine böylece meylettireceklerdi. Bu meylettirme yolu. Ayeti tekrar zikredelim. Onlar senin kendilerine yumuşak davranmanı arzu ettiler. O zaman onlar da sana yumuşak davranacaklardı. Demokrasi istiyorlardı yani. Evet, bu çalışmada kitap ve sünnette varid olan, batıl ehline benzemekten yasaklama ifade eden bazı nasları toplamaya çalıştım. Bu nasların kimisi kafir ve müşriklere, bazısı cahiliye ehline, bazısı münafıklara, bazısı şeytana, bazısı bidat ehline ve bazısı da fasıklara benzemekten yasaklamaktadır. Giriş kısmında da genel olarak batıl ehline benzemekten yasaklayan nasları ve işleyenler hakkında bizden değildir denilen fiillerin ne anlama geldiğine dair bazı açıklamalar ekledim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söz, fiil, düşünce, giyim ve şekil olarak herhangi bir topluluğa benzeyen kimsenin o topluluktan olduğunu yine veciz fakat genel kapsamlı bir ifadeyle belirtiyor. Kim kendisini bir kavme benzetirse onlardandır. Bu hadisi İbn Ömer radıyallahu anh'a şöyle şu lafızla rivayet ediyor. Kıyametin önünde kılıçla gönderildim ki hiçbir şey ortak koşulmadan sadece Allah'a ibadet edilsin. Rızkım mızrağımın gölgesi altında kılındı. Emrime muhalefet edenlere zillet ve küçüklük yazıldı. Kim kendini bir kavme benzetirse onlardandır. Bu lafızla Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud, İbn-i Ebi Şeybe, Müsned-i Şami'inde Taberani ve daha başka muhaddisler rivayet etmişlerdir. İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle diyor. Hadisin zahiri onlara benzeyenin küfrünü gerektirse de bu tehdidin en düşük derecesi onlara benzemeyi haram kılmasıdır. Yani haram olmayan bir benzeme yok. Hatta küfürden bile korkulur. Bu benzemenin küfrü göstermesinden bile korkulur. Es-San'ani bu hadisi şerh ederken şöyle diyor. Alimler dediler ki, görünüşte kafire benzemek ve onun gibi itikad etmek küfürdür. Eğer onun gibi itikad etmezse, bu hususta fakihler arasında ihtilaf vardır. Yani görünüşte kafirlere benziyor ama itikad onlar gibi değil. İşte fakihler bu kimse hakkında ihtilaf etmişler. Demişler ki, hadisin zahirinde geldiği gibi o kimse kafir olur demişlerdir. Kafir olmaz fakat tedip edilir, azarlanır, cezalandırılır diyen de vardır. Yani bu konuda tehdidin ne kadar büyük olduğuna dikkat çekmek için bunu zikrediyoruz. Yoksa şeklen benzemenin itikada yansımadıkça küfür olduğunu söylediğimizden değil. Evet, Huzeyfe radıyallahu anh'ten gelen rivayette, kim kendisini bir kavme benzetirse onlardandır buyurmuştur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine. Huzeyfe'den bunu Bezzar ve Taberani rivayet etmişlerdir. Huzeyfe radıyallahu anh'ın rivayetinin diğer bir lafzı şu şekilde. Huy huya benzemedikçe, görünüş de görünüşe benzemez. Huy huya benzemedikçe, görünüş de görünüşe benzemez. Kim kendisini bir kavme benzetirse onlardandır. Yani az önce bahsettiğimiz gibi, bu ya bir meyletmenin sonucudur veya bu meyle sebep olur. Bu hadis bunu ifade ediyor. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'dan gelen lafız şöyle. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, kendisini bizden başkalarına benzetenler bizden değildir. Yahudi ve Hristiyanlara benzemeyin. Şüphesiz Yahudilerin selamı parmaklarla işarettir. Hristiyanların selamı ise avuç içiyledir. Bunu Hasan bir isnatla Tirmizi, Taberani, Kudai rivayet etmişlerdir. Diğer bir rivayet lafzı Taberani'de şu şekilde geliyor. Perçemleri kesmeyin. Yani şu başın alın taraflarına düşen kısımları kısaltarak kesmeyin. Bıyıkları kısaltın, sakalları serbest bırakın. Üzerinizde altında izar bulunmayan entari gömlek olduğu halde mescitlerde ve çarşılarda yürümeyin. Yani izar giydiğiniz zaman altında şalvar, yani iç donu da giyin ki altını belli etmesin. Bu şekilde ne mescitlerde ne çarşılarda yürümeyin. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den gelen rivayette aynı İbn Ömer radıyallahu anh'dan az önce zikrettiğimiz lafzın aynısıyla rivayet etmiştir. Bunu da Bezzar ve İlel kitabında Darekutni, İbn Ebi Hatim, Zemmül Kelam'da her evi rivayet ediyorlar. Yine aynı lafızla Enes bin Malik radıyallahu anh'den gelmiştir. Ebu Nuaym, Akbaru İsbehan'da ve Herevi Zemmül Kelam'da rivayet etmişlerdir. Cabir radıyallahu anh'den gelen lafızda şu şekilde, kendisini bizden başkalarına benzeten bizden değildir. Yahudi ve Hristiyanların selamıyla selam vermeyin. Zira Yahudilerin selamı avuç içiyle selamlamalarıdır. Hristiyanların selamı ise işarettir. Evet, bunu Hasan bir isnatta Taberani Müsned-i Şami'inde ve Nesai Sünen-i Kübra'da yakın bir lafızla rivayet etmişlerdir. Ebu Umame radıyallahu anh'ten gelen rivayette, kim kendisini bir kavme benzetirse onlardandır ve kim bir kavmi severse onlarla beraber haşredilir buyurulmuştur. Bunu Ebu Ali el-Ensari min hadisi Ebi Zevale adlı el yazma hadis cüzünde rivayet ediyor. Ali radıyallahu anh'den gelen rivayette Ebu Kerime şöyle dedi. Ali bin Ebi Talib'i Kufe minberi üzerinde şöyle hutbe verirken işittim. Ey insanlar! Muhakkak ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Sizleri rahiplerin elbiselerinden sakındırırım. Zira kim rahipleşirse veya kendisini rahiplere benzetirse benden değildir. Deylemi'nin rivayetinde şu ziyade var. Kim et yemeyi terk eder ve kendisine haram kılarsa benden değildir. Kim kadınlarla evlenmeyi çirkin görerek terk ederse benden değildir. Yani bu hadisin devamında zikrediyor bunu. Evet, bunu Taberani Evsat'ta rivayet etmiştir. Ve Deylemi Müsned'de rivayet ediyorlar. Bu özellikler rahiplerin özelliklerinde. Yani gerek kılık kıyafet bakımından rahiplere benzemekten, gerek hal ve hareketler bakımından, et yemekten sakınmaları gibi, eti kendilerine haram kılmaları veya kadınlarla evlenmeyi çirkin görerek, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu benim sünnetimdir, sünnetimden yüz çeviren benden değildir buyuruyor evlilik hakkında. Bunun gibi biraz daha detay var burada. İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethettiği zaman şöyle buyurdu diyor. Şüphesiz Allah Azze ve Celle ve Resulü size sarhoş edici içkileri ve onun ücretini haram kılmıştır. Ölü etini ve ücretini size haram kılmıştır. Domuzları, onu yemeyi ve ücretini size haram kılmıştır. Yine şöyle buyurdu. Bıyıkları kısaltın, sakalı serbest bırakın. Üzerinizde izar olmadıkça çarşılarda yürümeyin. Bak burada da dıştan bir izar, yani entari gibi bol, dizlere kadar uzanan elbise olmadan çarşılarda yürümeyin. Muhakkak ki bizden başkasının sünnetiyle amel eden bizden değildir buyuruyor. Yani giyim şeklinde kafirlerin kılıklarıyla gezmeyin. Muhakkak ki bizden başkasının sünnetiyle amel eden bizden değildir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunu Taberani rivayet etmiştir. Mucemül Kebir'de. Tavus Rahimullah, mürsel bir rivayet bu da. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu diyor ve aynı İbn Ömer radyalanmadan gelen lafzın aynısını rivayet ediyor. Hasan el Basri'den de yine aynı lafız gelmiştir. Tavus'un rivayetini İbn Ebi Şeybe, Hasan el Basri'nin mürsel rivayetini ise Said bin Mansur Sünen'de rivayet ediyorlar. Katade Ömer radıyallahu anh'ten şöyle rivayet ediyor. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh ensesini tıraş etmiş ve ipek giyinmiş birini görünce kim kendisini bir kavme benzetirse onlardandır dedi. Ense şu kısmı tıraş ediyor Mecusilerin alametlerinden ve ipek giyinmiş birisini görünce kim kendisini bir kavme benzetirse onlardandır diyor. Bunu munkatı bir isnatla mevkuf olarak Abdurrezzak rivayet etmiştir. Çünkü Katade Ömer radıyallahu anh'a yetişmemiştir. Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. Kim bir kavmin şekline girerse, görüntü olarak onların şekline girerse onlardandır. Bunu Ebu Talib el-Mekki Kutul Kulub'da zikrediyor. Fakat ben isnadını bulamadım. Ebu Ubeyde Huzeyfe radıyallahu anh'ten şöyle rivayet ediyor. Huzeyfe radıyallahu anh bir şey için davet edildiğinde Acemlere ait bir şekil gördü. Yani görünüş olarak Acemlere benzeyen bir hal gördü. Ve hemen çıkarak kim kendisini bir kavme benzetirse onlardandır dedi. Bunu sahih bir isnatla Ahmet bin Hanbel El-Vera kitabında rivayet ediyor. Ebu Bekir el-Hallal kendi isnadıyla Muhammed bin Sirin'den rivayet ediyor. Huzeyfe bin el-Yeman radıyallahu anh bir eve geldi ve orada sarı ve kurşundan ibrikler görünce girmedi. Allahu alem tunçtan yapılan şeyler bunlar. Dedi ki kim kendisini bir kavme benzetirse onlardandır. Bunu Şeyh Elbani Cilbabül Mer'e adlı kitabında zikrediyor. Ebu Bekir el-Hallal'ın eserinde. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'dan o şöyle diyor. Her kim Acemlerin ülkesinden geçerse, yani gayrimüslim toplulukların ülkesinden geçerse, başka bir rivayette müşriklerin diyarında ikamet ederse, onlarla beraber onların Nevruz ve Mihrican bayramlarını kutlar ve ölünceye kadar bu hal üzere onlara benzerse kıyamet günü onlarla beraber haşrolur. Bunu sahih bir isnatla Beyhaki, Hakim et-Tirmizi Nevadirul Usul'de Dulabi el-Kuna'da rivayet ediyorlar. İbn Ömer radıyallahu anh'a da müşriklerin adetlerine muhalefet edin demiştir. Bunu İbn Ebi Şeybe sahih bir isnatla rivayet ediyor. Hasan el-Basri Rahimullah diyor ki, kişi bir kavme benzediğinde mutlaka onlardan olur. Bunu Askeri el-Emsal'de rivayet etmiştir. İbnül Cevzi Adabul Hasan el-Basri'de rivayet ediyor. Amr bin Amir el-Beceli de, bu da tabi'in alimlerinden, kim kendisini bir kavme benzetirse onlara katılır demiştir. Bu da Askeri'nin el-Emsal'de zikrettiği rivayetlerden. Bu rivayetler gösteriyor ki, kim bir kavme benzerse onlardandır sözü veya bizden başkalarına benzeyenler bizden değildir sözü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan mütevatir olarak rivayet edilmiştir. Bu mütevatir haddinde olan isnatlardır bunlar. Sahabe yine aynı şeyi belirtmişler, bundan sakınmışlar. Tabi'in alimleri de aynı şeyi telakki bil kabul ile karşılayarak öğrencilerine sakındırmışlardır. Bizden değildir ifadesi peki ne demek? İlim ehlinden birisi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bizden değildir sözünün anlamı hakkında şöyle demiştir. Bizim sünnetimizden, bizim yolumuzdan, bizim edebimizden değildir. Ali İbnül Medini dedi ki, Yahya bin Said şöyle dedi. Süfyan es-Sevri bizden değildir sözünün bizim gibi değildir şeklinde açıklanmasını çirkin görürdü. Yani bizim gibi değildir biraz farklı manalara geliyor. Süfyan es-Sevri burada basiretli bir ifade kullanıyor. Yani ne demek? Bu sözü söyleyen kim? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Şayet o fiil olmasa bizim gibidir dediğinde, yani mevhumu muhalifiyle değerlendirdiğin zaman bu sözü peygamber gibi olamaz hiç kimse. Veya o sahabe topluluğu gibi olamaz. Er-Rabi şöyle diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bizi aldatan bizden değildir. Bizi tercih etmeyen bizden değildir. İslam'da bir yenilik çıkaran bizden değildir. Büyüklerimize saygı göstermeyen, küçüklerimize merhamet etmeyen bizden değildir buyurmuştur. Bütün bunların anlamı bu kimselerden teberri etmek, uzak olmaktır. Ebu Ubeyd dedi ki, Ebu Ubeyd Kasım bin Sellam, Hicri 3. asrın alimlerinden, Selefi alimlerden, El İman kitabında böyle diyor. Bu sözün anlamı, bu fiiller ve ahlaklar bizim fiillerimizden değil, kafirlerin üzerinde bulundukları işlerdir demektir diyor. Yani kim bu fiilleri işlerse bizden değildir diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği bu sözleri söylerse bu onun tekfir manasında değildir. Ama yaptığı hal, yaptığı fiil, yaptığı hareket bizim hareketlerimizden, Müslümanların hareketlerinden, Müslümanların fiillerinden, Müslümanların ahlakından değildir. Akidevi olanlara gelince, akidevi olanlar Allah korusun kişiyi küfre veya şirke düşürür. Hafız İbn Hacer de şöyle diyor. Kast edilen yolumu terk edip başka yola tutunanlar benden değildir manasındadır. Evet, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olduğuna göre imanı zayıf olanların kafirlere benzeyeceklerini, kendilerini kafirlerin karşısında eksik ve hakir hissedeceklerini, bu yaptıklarını çirkin görerek şöylece haber vermiştir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Elbette sizden öncekilerin yoluna adım adım karış karış uyacaksınız. Hatta öyle ki onlar bir kertenkele deliğine girseler siz de onları takip edeceksiniz. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh dedi ki, biz ey Allah'ın Resulü Yahudi ve Hristiyanları mı kastediyorsun dedik. Başka kimler olacaktı ki buyurdu. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Hadis-i şerifte geçen kertenkele deliğine girseler siz de onları takip edeceksiniz sözü ahmaklığa bir işarettir. Yani çok anlamsız şeylerde bile onlar ne yapıyorsa aynısını yapacaksınız. Manasında bir uyarı. Sünen yollar demektir. Yani takip edilen adetler, devam ettirilen adetler demek. Bu hadis Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerindendir. Bu yüzden Müslüman erkek ve kadınların çoğunun bugün pek çok konuda hatta kendilerine hiçbir faydası olmayan giyim, saçların şekli, yanaklardaki tüyleri ve sakalları tıraş etmeleri gibi hususlarda bile kafirleri taklit ettiklerini görürsün. Öyle ki Müslüman erkek ve kadınlar gazete ve dergilerde batıdaki veya doğudaki kafirlerin son modalarını araştırıp aynısını yapmaktadırlar. Seyl bin Sa'd radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, nefsim elinde olana yemin olsun sizden öncekilerin yaptıklarını aynısıyla siz de yapacaksınız. Bunu Ahmet ve Taberani rivayet etmişlerdir. Şeddat bin Evs radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu ümmetin kötüleri daha önce yaşayan ehli kitabın yaptıklarını eksiksiz bir şekilde adım adım aynen yapacaktır. Bunu kimler? Bu ümmetin kötüleri yapacaktır diyor. Bunu Hasan bin İsnat'la Ahmet bin Hanbel, Tayalisi ve Taberani rivayet etmişlerdir. Pek çok mütevatir hadislerde birçok fiillerden yasaklama gelmiş. Bunların illeti, yasaklanma sebebi Yahudilere ve Hristiyanlara benzemek olarak ifade edilmiştir. Bu da onlara muhalefet etmenin dinen istenen, emredilen bir şey olduğunu ve onlara benzemenin haram olduğunu göstermektedir. Nitekim ilim ehli kafirlere benzemenin haram olduğunda icma etmişlerdir. Yani bu konuda bir ittifak var. Bu icmayı Keşşaful Kına kitabında, yine İbn-i Teymiye El-İktiza kitabında, İktiza-ı Sırat-ı Müstakim kitabında zikrediyor. Mısır Allamesi Ahmet Muhammed Şakir, bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan bir alim, Selefi alimlerden, Mısır'da son dönem Selefilerinden, yani Şeyh Elbani Rahimullah'tan önce hadis ilimlerine hizmet etmiş, insanları kitap ve sünnete çağırmış davetçilerden, alimlerden birisi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma'ya kafirlerin elbisesini giyme buyurduğu hadisin dipnotunda şöyle demiştir. Bu hadis, giyim ve görünüm konusunda kafirlere benzemenin haram olduğunu açıkça ifade etmektedir. Nizekim diğer bir hadiste, kim kendisini bir kavme benzetirse onlardandır buyurulmuştur. İlim ehli ilk asırlardan bu son asırlara kadar kafirlere benzemenin haramlığı konusunda ihtilaf etmemişlerdir. Müslümanlar arasında köleleşmeye çalışan zelil nesiller çıkmış, her konuda kafirlere benzeyerek onlara alay konusu olmuş ve köleleşmişlerdir. Sonra ilme yapışan ve kendilerini ilme nispet edip giyim, görünüm, şekil, ahlak ve her konuda kafirlere benzeme işini onlara süsleyen kimseler buldular. Durum o hale geldi ki ümmet arasında içine bidat soktukları namaz, oruç, hac, bunun gibi görüntüler dışında kafirlere benzemedik hiçbir İslam alameti kalmadı. Evet, bazı alimler kafirlere benzeme kastı olmaksızın sadece benzemeyi haram, yani böyle bir kastı olmadan bile şeklen benzese bunun haram, kafirlere benzeme kastı varsa dinden çıkaran bir küfür olduğunu söylemişlerdir. Bu görüşe göre onlara benzeme kastı olmasa da teşebbüh, yani benzeme, benzeşme gerçekleşmiş olur. Şayet bu amelini beğenir ve hoşlanırsa küfür olmayıp haramdır. Peki böyle bir yorumun naslardan delili nedir? Bu meseleye gelecek olursak, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 3 vakitte namaz kılmayı yasaklıyor. Güneş doğarken, tam tepedeyken ve batarken. Ve bu vakitler diyor, güneş şeytanın boynuzlarında doğar, güneş boynuzlarında batar. Güneşe tapanların ibadet ettikleri, kafirlerin ibadet ettikleri vakit olduğunu söylüyor. Şimdi bakın, kişi mesela güneş doğarken namaz kılsa ve maksadı onlara benzemek değil. Bu vakitte namaz kılmasının, namaz fiili de namaz yani, namaz kılmasının haram olduğunda icma vardır. Kastı var mı? Yok, ama Allah Resulü yasaklamış. Kastı olsun olmasın, bakın bu benzeyiş çok tehlikeli bir şey. Kastı olmasa bile kişi harama giriyor. Ellerinde tesbih çekenler var. Biz bunları uyardığımızda, bakın bunlar işte Budist rahipleriyle başlamıştır. Yani tesbih çekme işi Budist rahipleriyle, boncuklarla tesbih, onlarla başlamıştır. Hristiyanlar da biraz daha farklıdır. Müslümanların bugün ellerinde kullandıkları tesbih aletleri, namaz tesbihi için veya dayılık yapmak için salladıkları tesbih fark etmez. İmameler var ya, işte 33 taneden sonra veya 11 taneden sonra. Bu imamelerin her birine gelinceye kadar Hristiyanlar, azizlerinin isimlerini sayıyorlar. O imamelere geldikçe İsa Aleyhisselam'a yalvarıyorlar. Sonra en büyük imameye, en baştaki imameye gelince Allah'a sesleniyorlar. Bu onların ibadette kullandıkları bir şey. İbadetlerinde kafirlere benzemek küfürdür. Yani böyle bir kastlı yapsa zaten küfre girecek, Allah korusun. Biz onlara benzeme kastımız yok. Benzeme kastın olmasa bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim bir kavme benzerse onlardandır buyuruyor. O yüzden sakınmak lazım. Evet, Kadı Hüseyin Eşşafii şöyle demiştir. Şayet Müslüman bir kimse mecusi şapkası giyerse veya Hristiyan zünnarı takarsa kafir olur. Yani çünkü ibadet için kullandıkları şeyler bunlar. Zira ortaya koyduğu bu işi ancak akidesinde küfür olan kimse yapar. Yani kalbinde bu küfür olmasa bu fiili işlemez demek istiyor. Şeyh Cemil el-Lüveyhik bu görüşü zikrederken şöyle demiştir. Hanefi, Maliki ve Şafilerin cumhurundan, yani alimlerinin çoğunluğundan mutlak olarak bunu belirtenler vardır. Onların illet olarak öne sürdükleri şey, kafirlere has, küfür alameti olan adetleri bir kimse ancak küfürden dolayı yapar. Mesela bizim toplumumuzda bu mana yerleşmiştir. Bir kimse boynuna haç taksa, sen gavur musun derler hemen, değil mi? Bunun gibi. O adam gavur olmasa haç takmaz veya bir ikrah, bir zorlama gibi şeyler olmasa. Çok bellidir bunun Hristiyan alameti oldu. Bunun gibi. Alametten delil getirip onun delalet ettiği şeye göre hüküm vermek akıl ve şeriat tarafından ikrar edilmiştir diyor. Nitekim bu görüşün sahipleri Allah Teala'nın sizden kim onları dost edinirse onlardandır. Maide 51. ayetini delil getirmişlerdir. Teşebbüh tevellidendir. Yani dost edinmedendir. Yani onlara yakınlık kurmaktandır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kim kendisini bir kavme benzetirse onlardandır hadisini delil getirmiştir bu alimler. Doğruya yakın olanı, yani bu görüşlerden sahih olanı, bu benzemenin dinden çıkarmayan bir haram olmasıdır. Bu ilim ehlinin çoğunluğunun görüşüdür. Bu naslar tehdit babındandır. Bazı ilim ehli şayet fiilin aslı bizim dinimizde meşru olup, mesela sadece aşure günü tutmak, oruç tutmak, iftarı geciktirmek gibi şeklen kafirlere muhalefet emredilmişse, kafirlere bu şekilde benzemenin haram olmayıp mekruh olduğunu belirtmişlerdir. Mesela bir kimse tek aşure günü oruç tutuyorsa, evvelinde, sonrasında oruç tutmuyorsa, aslı mübah bu fiilin. Yine iftarı geciktirmek. Halbuki iftarda acele etmek emredilmiştir. Bunun gibi. Ama ihmal ettiğinden geciktiriyor. Önemsemiyor. Bunun da çirkin olan benzemeden olduğunu zikretmişlerdir. İbni Haldun şöyle diyor. Yenilmiş kavimler, İbni Haldun'dan bahsedelim. İbni Haldun, Endülüs ulemasından ve sosyoloji ilminin kurucusu sayılan bir alim. Yani sosyoloji alanında ilk adam akıllı eser veren, yani tarihi vakaları tahlil ederek bundan bir takım sonuçlar çıkaran alimdir. Ve yabancılar da, gavurlar da, bugünkü gavurlar da ondan esinlenerek sosyoloji ilmini oluşturmuşlardır. Böyle sosyolojik tahlilleri önemli olan birisi yani İbn Haldun. Bakın şu tespiti yapmış. Yenilmiş kavimler, yenilen topluluklar, giyim ve kuşam, mezhep, diyanet ve başkaca hal ve itiyatlarında, alışkanlıklarında kendilerine galip gelen kavim ve hükümdarları örnek edinirler. Bu bir yenilgi psikolojisi demek istiyor yani. Bunun sebebi şudur. Nefis ve kalp daima kendi kavimlerine galebe çalmış ve kendi kavmine boyun eğdirmiş olanların olgunluk ve üstünlüklerine inanır. Bu da kendisine galebe çalanı ululamak, onu yüceltmek. Kalbinde yerleşmiş yahut kendisinin ona boyun eğmesinin tabii sebeplerinden olmayarak kendisini yenen kimsenin kemal ve fazilet sahibi olmasından ileri gelmiş. Bundan dolayı olduğuna inanmasındandır. Yani o faziletli olmasaydı, onda bu yücelikler olmasaydı bize galip gelmezlerdi gibi bir kompleksten dolayı bu meydana geliyor. Ve bu hususta yanılırlar diyor. Yenilen kimse buna inandıktan sonra bütün iş ve hareketlerinde kendisini yeneni örnek edinir ve ona benzemeye çalışır. Oğulların babalarına benzemesi hususundaki hallerine dikkat edersen, oğulların daima babalarını kendilerine örnek edindiğini görürsün. Bu da oğulların babalarının olgunluk ve üstünlüklerine inanmalarından ileri gelir. Bu hal çağımızda Endülüs'te de görülmektedir. Bu ülkedeki Müslümanlar kendilerine galebe çalan Galileri örnek alarak giyim, kuşam, birçok adet ve halleriyle onlara benzemeye çalışmaktadırlar. Bu durumu gören bunların birer istila belgesi olduğunu hikmet gözüyle görür diyor. Evet, bu bir kompleks, aşağılık kompleksinden ileri gelen, toplumlarda aşağılık kompleksinden ileri gelen bir şey olduğuna dikkat çekiyor. Kafirlere has olup onlarla Müslümanlar arasında ayrıcı alamet olan şeylerde, yani alameti farika dediğimiz hususlarda onlara benzemek, Müslümanın onlara has ibadet, adet, gelenek ve görünüşlerde onları taklit etmesi haramdır. Bunun aslının bizim dinimizde mübah olmasıyla haram olması fark etmez. Yani o işin aslen bizim dinimizde mübah olması önemli değil. Eğer ayrıcı bir alametse Müslümanlarla kafirler arasında onlara benzememek lazım. Müslüman erkek veya kadının onları giyimde, yeme içme şeklinde, saç veya sakal tarama veya tıraş şeklinde, yeme ve içme usullerinde, oturma ve yürüme usullerinde, selamlama şekillerinde, evlerini yapma şekillerinde, hüküm, idare ve iktisat düzenlerinde ve buna benzer Müslümanlara faydası olmayan konularda taklit etmeleri haramdır. Müslümanların maslahatı bulunan keşifler, icatlar, idare usulü, malı muhafaza ve artırma usulü gibi, yani iktisadi şeyler, onların keşfettikleri, İslam dininin aslında mübah olan, dünyevi ve tıbbi konularda faydalı olan meseleler bundan istisna edilir. Müslümanın zarara uğrayacağı konularda bundan istisna edilir. Şeyh Muhammed bin Useymin şöyle demiştir, benzemede ölçü, benzenilen şeyin kendisine benzenilen şeye has olmasıdır. Onlara has bir özellik olması yani. Kafirlere benzemek, Müslümanın onların özelliklerinden olan bir şeyi yapmasıdır. Ama Müslümanlar arasında bu şey yaygınlaşmış ve kafirlerin ayrıcı özelliği olmaktan çıkmışsa ve başka bir yönden haram kılınmamışsa, böyle bir benzeme haram olmaz, diyor. Mesela, burada İbn-i Useymin Rahimullah'ın şu ifadelerini bir açıklama getirmemiz lazım. Bazılar diyor ki, işte şimdi kafirler de sakal bırakıyor. İşte sakal kesme Müslümanlar arasında yayıldı. O zaman bu caiz midir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu konuda açık yasaklama var. Açık emir var sakal bırakmaya dair. Ve ne diyor İbn-i Useymin? Eğer İslam'da da haram kılınmamışsa, haram kılınmış bu, bunun gibi. Bu ifadeyi yanlış anlamamak lazım o yüzden. Fetevel Lecneti Daime'de şu karar yer almıştır. Onlara benzemenin hükümleri çeşitlidir. Kabir sahiplerinden yardım istemede, haç ile teberrük ve şiar edinmede benzeme gibi küfür olanı ve sakal tıraş etme ve bayramlarında onları kutlama gibi haram olanı vardır. Bazen haram olan benzeme hafife alınıp küfre götürebilir. Bundan Allah'a sığınırız. Malumdur ki başkasını taklit etmek şahsın kendisini hakir hissetmesinin delilidir. Bu taklitçi taklit ettiği kimseyi daha faziletli ve daha üstün görür. Bu yüzden ona benzemek ister. Böyle bir tavır ise kafire karşı bir Müslümana asla yakışmaz. Kur'an nas'ı ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle sabittir ki Müslüman bütün kafirlerden üstün ve kıymetlidir. En sıradan bir Müslüman bile, en fasık Müslüman bile, bidatçı bir Müslüman bile kafirden üstündür. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Sözü dinleyip de güzeline uyan kullarımı müjdele. Bunlar Allah'ın kendilerine hidayet ettiği kimselerdir. Akıl sahipleri de bunlardır. Yine bu Zümer Suresi 18. ayeti. Talak 10. ayetinde ey iman eden akıl sahipleri. Yani fettekullâhe ya ulil elbab. Ey iman eden akıl sahipleri Allah'tan korkun. Allah size zikri indirmiştir. Evet, bu ayetlerde geçen elbab, eksiklik şaibelerinden salim olan akıllardır. Aiz bin Amr radıyallahu anh'ten Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İslam üstün gelir, ona üstün gelinmez. Müslümanın kafirlere sahih şeriat nazarından bakması gerekir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Onlar dünya hayatının açık yani görünenini bilirler. Ahiretten ise gafildirler. Rum suresi 7. ayet. İnkar edenler ise dünyada faydalanırlar. Hayvanların yedikleri gibi yerler. Fakat ateş onların meskenleridir. Muhammed suresi 12. ayet. Yoksa sen onlardan çoğunun söz dinleyip akıl ettiklerini mi sanıyorsun? Oysa onlar hayvanlar gibidirler. Hatta yol itibariyle onlardan daha sapıktırlar. Furkan suresi 44. ayet. İşte Müslüman kafirleri nasıl görmeli demek ki? Akıllı adamlar, önce adamlar değil. Hayvanlar gibi, hatta yol itibariyle daha sapık kimseler olarak görmeli Müslüman kafirleri. Yine Müslümanlardan mertebe bakımından aşağıda olan kafirlere benzemeye, küfür ve sapıklık olan itikatlarına inanmak, onların sıfatlarıyla vasıflanmak, onların Müslümanlara yakışmayan ahlaklarıyla ahlaklanmak da dahildir. Dış görünüşte onlara benzemek, birbirine benzeyen şeyler arasında sevgi ve yakınlaşmaya sebep olur. Benzeyen kimse, benzediği kimsenin ahlakına uyar veya onun amelleri gibi amel eder. Bazen işin sonunda sapık küfür itikatlarında da onun gibi inanmaya başlar. Allah korusun. Bu şahit olunan bir şeydir. Asker elbisesi giyen kimse kendisinde onun gibi davranma şuuru hisseder. Böylece tabiatı bir engel söz konusu olmadıkça ona boyun eğer. Bu yüzden kafirlere ve mertebesi Müslümanlardan aşağı olan her şeye veya Müslümana yakışmayacak sıfatlara benzeme hakkında yasak gelmiştir. Bu konuda şeytana, hayvanlara, cahiliye ehline, fasıklara, kadınlara yani erkeklerin kadınlara, kadınların erkeklere, yabancılara ve bedevilere benzemekten yasaklayan hadisler vardır. Bu yasaklarla kastedilen Müslüman olsalar dahi yabancılara ve bedevilere has olup selefin yapmadığı şeylerden sakındırmaktır. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bedeviler size galip gelmesin, işte ateme derler yatsı namazına. Bunun gibi. Lafızda bile üzme kerim demeyin, kerim müminin kalbidir diyor. Lakin inep deyin, bunun gibi. Yani lafızda bile, yani bedeviler aslen Müslüman. Müslüman bile olsa cahillere benzemeyin manası vardır. Yani aslı koruyun. Evet, zira selefin bir şeyi terk etmesi onların terk ettiği şeyin en azından faziletli olmadığına delildir. Evet, Allah izin verirse bir sonraki derste ihtilaf nedir ve bunun çeşitleri nelerdir? Kınanan ihtilaf, övülen bir ihtilaf var mı? Nelerdir? Müslümanlar arasında ihtilaflar nasıl karşılanmalı? Müslümanlar bu ihtilaflarda neler yapmalı? Birbirlerinin haklarını nasıl tanımalı? Bu konuları işlemeye çalışacağız. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mevzu var mı?
Hocam bir kısa vardı da İsa Aleyhisselam tam olarak bilmiyorum da İsa Aleyhisselam bir gün bir adamın bir şeyi diyor hocam bir yerden geçerken eğlence yapıyorlar. Pilav falan pişiriyor bu. Allah'a emanet Yahudiler. Oraya gidiyor işte yiyor içiyor. Allah Azze ve Celle olayı helak ediyor. Ondan sonra İsa Aleyhisselam geçerken görüyor onların halini. Rabbim ne oldu bu mana itibariyle? Allah evet. Azze ve Celle şu saatte geliyor. Ya İsa. Hani, Tanrı, yani tam bitmediğim için öyle bir olay var. O da işte cehennem ateşi gibi ateşin ağzında kancayla bekletiliyorum diyor. O adam. Helak olur. Evet. Halbuki orada yemek içmek istemişti. Onlarla beraber haşır olur. Yani onlarla beraber olur.
Şimdi bu tip rivayetler İsrailiyattan nakillerle pek çok bu manada rivayetler var. Hatta daha ağır olanlar da var. Sadece bir münker gördüğünde ses çıkarmadan geçtiği için hitap edilen peygamberler falan. Biz İsrailiyat kıssalarından ziyade bu konuda Kur'an ve sünnette çok açık naslar var. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bildirdiği, açıkladığı bu dinde bu konuyla ilgili açıkladıkları bize yeter. Yani bu sahih midir, değil midir? Yani bununla uğraşmamıza bile hacet yok.
Bunu yılbaşı işte Hristiyanlar bayramı var hocam. Onun için yazmışlar.
Evet, bu İbn-i Amr radiyalanmadan gelen rivayet bu konuda yeterli. Yani kim onların Nevruz, Mihrican, yani burada Nevruz ve Mihrican'ın zikredilmiş olması onların bayram. Mesela Türkiye'de de işte Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Bayramı, Anneler Günü, ne bileyim Öğretmenler Günü, bunun gibi insanların bayram edindikleri şeyler var. Burada asıl şudur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların iki tane bayramı var diyor. Birisi İdül Adha, Kurban Bayramı. Birisi İdül Fıtr. İki tane bayramı var. Bunun dışındakiler işte batıl olanlardır. Biz bu batıl olanları ne kutlarız ne kutlayanlara iştirak ederiz. Uzak dururuz. Yani ne diyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Üç şey sayıyordu. Bunlardan birisi de Allah kendisini küfürden, batıldan kurtardıktan sonra ona dönmekten sanki ateşe atılmaktan sakınır gibi sakınmak. Tiksinmek. Yani Allah bundan muvaffak kılsın. Odadan bir soru var. Rükudan kalkılınca eller kaldırılır, eller bağlanır ve secdeye giderken yeniden eller kaldırılır mı? Diye sorulmuş. Amin. Allah cümlemizden razı olsun. Şimdi rükudan kalkıldığında, rükuya gidildiğinde ellerin kaldırılacağı konusunda 50 küsür sahabeden rivayetler sabit olmuştur. Bu konuda ehli sünnet indinde hiçbir ihtilaf yoktur. Bidat ehlinden Hanefiler muhalefet etmişlerdir bu hususa. Onların muhalefetleri de bu konudaki icmayı bozmaz. Ellerin bağlanmasına gelince Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözlerinden sabit olan, yani onun namaz fiillerinden, estağfurullah, namaz fiillerinden sabit olan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kıyamda ellerini bağlardı. Namazın kıyamda ellerini bağlardı şeklinde. Asıl olan bu. Bizim bu asla muhalefet etmemiz için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini salardı diye bir rivayet olması lazım ki biz rükudan sonraki kıyamda ellerimizi salabilelim. Yani Şeyh Elbani, Allah rahmet eylesin bu meselede, diyor ki rükudan sonra elleri bağlamak bidattir. Çünkü şayet rükudan sonra eller bağlansaydı bu mutlaka nakledilirdi diyor. Burada Şeyh Elbani usul hatası yapıyor. Çünkü ellerin salınacağına dair hiçbir rivayet yoktur ki. Yani bağlanacağına dair rivayeti arayalım biz burada. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazın kıyamında ellerini bağladığı rivayet edilmiştir. Ve bu kıyam, rükudan önceki kıyam, rükudan sonraki kıyam diye herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan gelmiştir. Rükudan sonraki kıyamda ellerin salınacağını gösteren bir rivayet olsaydı ancak Elbani Rahimullah'a burada bir hak verilirdi. Biz asla bağlı kalıp rükudan önce ya sonra namazın kıyamında elleri bağlarız. Secdeye giderken, başı secdeden kaldırınca, tekrar secdeye giderken, bu yani her tekbirle beraber elleri kaldırmak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan mütevatir hadislerle sabit olmuştur. Buna dair secdede elleri kaldırma hadisleri diye çalışmam var. Sitede de görebilirsiniz. Siz galiba Azerbaycan'dan yazıyorsunuz. Odada Ebu Said el-Hudri kardeşimizden yardım isteyebilirsiniz bu konuda, o kitabın ulaştırılması hususunda. Seferiyken akşam namazının farzından önceki iki rekat sünneti kılabilir miyim diye. Şimdi akşam namazının farzından önceki iki rekat sünnet revatip sünnetlerden değil. Bu açıdan İbn Ömer radıyallanmadan gelen, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam seferdeyken işte nafile kılmazdı, yani revatip nafileleri kılmazdı hadisinin kapsamına girmiyor. Doğrusunu Allah bilir. İsra 73, 74, 75 ayetini zikrettim. Bu ayetler diğer Enam 106, Araf 3 gibi ayetlerin kapsamındadır değil mi? Kınama vahiyden başka bir şeye tabi olunmaz. Evet. Bu açık. Yani Araf suresi 3. ayetinde sen Rabbinden indirilene uy, başka dostlar edinip de onlara uyma buyuruyor. Enam 106. ayetinin mealini hatırlamıyorum ahi. Bir dersinizde köyneğin kolunun kol kemiğinde, kol kemiğinden ayak incik kemiği kime aşağı düşmüş? Ha, isbal meselesini soruyorsunuz. Delil kimi bu hadisi demiştiniz? Şimdi isbal ancak üç şeydedir. Yani sarkıtma, elbiseyi sarkıtma üç şeydedir. Sarıkta, gömlekte ve izarda diye. Yani cübbe gibi elbisenin üzerinden atılan, üzerinden giyilen entari gibi elbiselerin etekleri ayak bileğini geçmemeli. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde bildiriliyor açıkça. Gömlekte ve sarıkta nasıl olur ifadesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan açık bir ifadeyle bilmiyorum. Fakat ilim ehli gömlek ve sarıktaki isbali el bileklerini geçmesi, sarığında abartılı bir şekilde uzatılması, bele kadar uzatılması veya ön tarafa doğru, yani omuzdan ön tarafa doğru sarkıtmak şeklinde. Bunlar isbaldir diye açıklıyorlar. Doğrusunu Allah bilir. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Müslüman sakal bırakmak ve giyimdeki şer'i ölçülerde giyinme konularında şartların zorlamasından dolayı güç yetiremeyenlerde kafirlere benzemek noktasında durumları ne olur? Bizim burada bu kardeşimizin, yani böyle bir durumda olan kardeşimizin imanını takviye etmeye çalışmasını tavsiye ederiz. Çünkü böyle bir arıza, yani dıştan bir etken, ikrahta bulunmadığı sürece baskıyla, zorla, silah zoruyla, ne bileyim buna benzer baskılarla zorlamadıkça sakalı bırakmaya bir engel söz konusu değil. Rızık endişesi ise bu iman zayıflığındandır. Allah'ın kaderine iman noktasındaki problemdendir. Bu probleme çare olacak şekilde yakınını kuvvetlendirmesi lazım bu kardeşimizin. Allah'tan yardım istemeli. Allah'ın takdir ettiği hiçbir şeyin kendisine isabet etmeden kurtulamayacağını ve Allah yazmadıysa, takdir etmediyse hiçbir şartın kendisine o zararı getiremeyeceğini bilmesi lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ubade bin Samit radıyallahu anh'ten gelen rivayette, kişi buna bu şekilde iman etmedikçe Allah'a iman etmiş olmaz buyuruyor. Evveller size demiştim, bizde mescid imamları mürciye ve bidatçı ve onlarda da hüccet çatıp, yani hüccet ikame ediliyor ama dönmüyorlar. Vakit namazını onlarla kılmıyorum. Yalnız cuma namazını onlarla kılıyorum. Sitenizde Muhammed bin Ömer Bazemi'nin bidatçı arkasında namaz fetvasını ila ahir. Okudum. Bizde evlerde mescid edilmeye imkan yok. Etmek isteyen de yok. Ben ne edeyim? Demiş kardeşimiz. Şimdi evlerde veya bir şekilde kardeşlerimizin cemaatle namazı ikame için gayret etmeleri, çalışmaları gerekir. Eğer bulundukları yerde böyle bir şeye hiçbir şekilde imkan yoksa, hicret edebilecekleri, yani hicret etmeye imkanları varsa ve hicret edebilecekleri yerde bunu ikame etmeleri mümkünse, buna önem göstermeleri gerekir. Çünkü cemaatle namaz kılmak Müslümanların önemli şiarlarındandır. Bulunduğunuz yerde sadece bidatçiler varsa, cemaatle namazı sadece bidatçiler kılıyorsa, sizin, yani şimdilik yaptığınız doğru, yani cuma namazını mecbur kılacaksınız. Çünkü cuma namazından kurtar tarafı yok. Vakit namazlarında da bu işe çabalamanız lazım. Yani cemaat oluşturmaya çabalamanız lazım. En az bir kişi, bir arkadaş bulmalısınız. Yoksa bulunduğunuz ülkede bir arkadaşın yanına göçün. Beraber kalın. Yani gücünüz yettiğince Allah'tan korkmaya çalışın. Burada bizim fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Mescit değil de bir yerde toplanıp vakit namazlarını kılmak olur mu? Şimdi namaz hakkında asıl emredilen cemaatle namaz kılmaktır. Mescitler bunun için yapılıyor. Aynı zamanda ilim meclisleri oluşması için ve daha başka fonksiyonları var mescitlerin. Evlerde mescidin şartı, Bukhari sahihinde bab açmıştır. Evlerde mescid edinmek diye. Yani cemaatle namaza açık olduktan sonra o ev mescide döndürülebilir. Orada Bukhari sahihindeki babda İbn-i Ebi Şeybe isnatlı olarak rivayet ediyor ama Bukhari muallak olarak zikrediyor. Berabi Nazib radıyallahu anh evinin bir odası mescid edinmişti ve cemaatle namaz kılınıyordu diyor. Ve ardından Itban bin Malik radıyallahu anh'ten gelen şu rivayeti zikrediyor. Itban bin Malik diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bizimle mescide gelmemiz arasında engel var. Bu sebeple evimde musalla edinmek istiyorum. Yani namazgah edinmek istiyorum. Gelip namaz kıldırırsan burada cemaatle biz namaz kılmak istiyoruz diyor ve onun yaşadığı bölgedeki Müslümanlar Itban bin Malik'in evinde toplanıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nerede kılmamı istersin diyor, yeri gösteriyor, namazı kılıyor ve rivayet böylece devam ediyor. Yani evlerde mescid edinmek bu şekilde söz konusu olabilir. Akşam namazının farzından önceki sünnet konusunda biraz detay verir misiniz? Biraz detay veremem çünkü rivayetler bu şekilde gelmiş. Yani elimde bu konuda herhangi bir detay verecek delilim yok. Yani yasaklama revatip sünnetler hakkında. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın seferdeyken kuşluk namazı kıldığı biliniyor. Gece namazı kıldığı biliniyor. Ondan sonra vitir namazı kıldığı biliniyor. Yani revatip sünnetler dışındaki nafileleri kıldığı biliniyor. Akşam namazının farzından önceki sünnet konusunda, yani dileyen kılar, dileyen kılmaz, diye tercihine bırakmıştır insanların. Bu konuda yasaklayıcı bir delil gerekir. Çünkü bu revatip sünnetlerden değildir. Vitir namazına emir ifadeler var. Bunları müstehaplığa hamledeceğiz. Şimdi öncelikle vitir bir namaz değil. Yani vitir teklemek demek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam utiru ya ehlel Kur'an diyor. Yani ey Kur'an okuyucular, yani gece namaz kılanlar, ey gece namaz kılanlar vitir yapın diyor. Yine diğer bir rivayette vitir yapmayan bizden değildir buyuruyor. Yani gece namazı kılıp da sonunu tek yapmayan bizden değildir manasındadır bu. Yani normalde gece namazı kılmayan kimsenin vitir kılması vacip değildir ama gece namazı kılmışsa sonunu teklemesi farzdır ona. Yani vitir bu bakımdan ayrı bir namaz değil esasında. Gece namazını tek rekatla yapmaktır. İstirahat oturuşunda şehadet parmağı işaret edilir mi? Bu konuda Vail bin Hucur radıyallahu anh'ten gelen açık rivayetler var. İki secde arasındaki oturuşta işareti zikrediyor bu rivayet. İstirahat oturuşunda ise şehadet parmağını işaret etmeyi gerektiren herhangi bir sebep yok. Çünkü bu işaretin maksadı duadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dua ederek işaret ediyordu. İstirahat celsesinde de herhangi bir zikir veya dua söz konusu olmadığı için istirahat celsesinde işaret parmağını hareket ettirmeye gerek yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan da böyle bir hareket sabit olmamıştır zaten. Bir şeyin haramlığını bilip ama onu işleyene münasebet nece olmalıdır? Şimdi günahlar kısım kısımdır. Bazı günahlar vardır ki bunlar kebair diye bilinir ve kişinin yaşadığı toplumda herkes onun büyük günahlardan olduğunu bilir. Mesela zina büyük günahlardandır, içki içmek büyük günahlardandır veya buna benzer kebair denilen günahlar gibi. Bu büyük günahları açıktan işleyen bir kimse, fasık ismini hak eder. Ve fasıklara karşı belli tedbirler alınır. Küçük günahlara gelince, küçük günahları açıktan işleyen ve bunlarda ısrar eden kimse yine o fasık konumundadır. Büyük günah dahi olsa gizlice işleyen kimseye gelince bir Müslüman böyle bir günah üzerinde kardeşini gördüğü zaman bunu örtmesi vaciptir. Gizlemesi, onu ifşa etmemesi gerekir. Büyük ya da küçük günah üzerinde görse. Ama aleni işlenen günahlarda umumi bir azap inmesinden korkulduğu için ona mutlaka mani olunması, ona engel olunması, yasaklanması gerekir. Kişinin buna gücü yetmiyorsa onunla münasebetlerine bir ölçü getirmesi gerekir. Bu işini, bu fiilini terk edinceye kadar. Peki kusuf ve husuf namazlarında da emir kipleri var. Bunları nasıl anlamamız gerekir? Yani tutulma namazları hakkında. Allahu alem. Yani bunlar farz-ı kifaye olabilir. Allahu alem. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları cemaatle kılmış, kıldırmıştır. Yani cemaatle namaz meselesinde olduğu gibi farz-ı kifaye olabilir. Doğrusunu Allah bilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cuma hutbesinde dua ederken şehadet parmağını hareket ettirirdi bildiğim kadarıyla. Bunun dışında dua ederken parmağını hareket ettirmiş midir? İşte namazdaki hareketi var. Yani teşeğüdü okurken, selam verinceye kadar, ondan sonra iki secde arasındaki zikirleri yaparken hareket ettirmesi var. Bunun dışında yok. Namaz dışında bilmiyorum. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfiruke ve etûbü ileyk.